Ayrım 22, Shogun, James Clavell, sayfa 289. 35. Mariko Kiku-san'ın bu gece serbest olup olmadığını sormam istendi dedi. Mama-san Gyoko büyük bir nezaketle eğildi. Oh, özür dilerim Lady Toda ama bilmiyorum. Acaba şerefli müşterimiz Lady Kiku'yu bütün gece mi yoksa sadece bir süre için mi istiyordu? Mama-san 50'sini geçmiş uzun boylu şık bir kadındı. Gülüşü pek tatlıydı. Fakat çok fazla sake içiyordu. Kalbi sanki bir hesap defteriydi ve bir gümüş paranın kokusunu 50 ri öteden alabilirdi. İki kadın Toranaga'nın özel dairesinin yanındaki hasır döşeli odadaydılar. Burası Mariko'ya ayrılmıştı ve iç kalenin çevrelediği küçük bir bahçesi vardı. Mariko nazik nazik karşılık verdi. Bu konuda sadece müşteri karar verebilir. Herhalde şimdi bütün olasılıkları içeren bir anlaşmaya varmak uygun olur.
Çok özür dilerim. Lady Kiku'yu isteyen pek çok. Lady Toda, onun için boş olup olmadığını bilmiyorum.
Oh tabii, Anjiro da böyle yetenekli bir hanım olduğu için talihli sayılırız. Mariko Anjiro kelimesinin üstüne basmıştı. Ayağına gidecek yerde onu kaleye çağırtmış, kadın da kasıtla epey geç gelmişti. Mariko böyle bir hasımla çekişeceği için memnundu.
Mama-san, insanın çevresinin huzurlu olması önemli diye mırıldandı. Müşteri bize çayhanede mi şeref verecek? Yoksa Kiku-san'ın kendisini burada ziyaret etmesini mi ister? Kiku-san boşsa tabii.
Mariko bir an düşündü, çayhanede.
Mama-san, Kiku-san'ı bulabilirsem dedi. Acaba 5 koman uygun mudur?
Bir koman 18 gram ağırlığında altındı ve 3 kokuluk pirince bedeldi. Mariko bir an durdu. 5 koban çok fazlaydı. Bu ancak Yedo'nun çok ünlü birinci sınıf geyşalarına verilecek paraydı. Kiku için yarım koban fazla bile sayılırdı. Mariko bu kadınların fiyatlarını biliyordu. Çünkü Buntaro zaman zaman onlara gidiyordu. Hatta birinin anlaşmasını da satın almıştı. Masrafları da Mariko ödediği için bu anlaşma kendisine yollanmıştı tabii. Sakesini içen Gyoko'ya bir göz attı.
Belki bir koban. Eğer bunu uygun bulursanız o zaman anlaşmasını kaça satacağınızı konuşmak isterim.
Kiku-san'ın anlaşması mı?
Evet. Sake?
Teşekkür ederim. Evet, onun kontratı. Bu başka bir konu. 5000 koku.
Bu olanaksız. Gyoko doğru diye kabul etti. Fakat Kiku-san benim kızım sayılır. O benim kızım. Hatta kızımdan daha ileri. Kendisini 6 yaşında alarak eğittim. Kimse onun kadar iyi şarkı söyleyip samisen çalamaz. Onu bir yıl Yedo'da uygun müşterilerle bırakın. Kendisi imparatorluğun bütün geyşalarıyla boy ölçecek duruma gelecektir. Böyle bir çiçek için 5000 koku küçük bir para. Beni affedin ama onu satmayı hiç düşünmemiştim. Kendisi yeni 18'ine girdi. Hayır, onun anlaşmasını söylediğim fiyata bile satamayacağım. Küçük Kiku çanımı kayıp mı edeceğim? Gözlerinden yaşlar akıyordu.
Mariko onun yalandan ağlamasına izin vererek sık sık fincanını doldurdu. Bir yandan da o anlaşmanın kaç para edeceğini düşünmekteydi.
5000 koku büyük cömertlik sayılırdı. Hem bu işte fiyat bir erkeğin heyecanına bağlıydı.
Lord Toranaga'da da hiç heyecanlı bir hal yoktu. Kadını kimin için satın alıyordu? Onu Omi'ye mi verecekti? Sonunda belki ama Toranaga önce güzel geyşayı Anjin-san'a armağan etmeyi düşünüyordu.
Lady Gyoko, güzelimin anlaşmasını satmayı düşünmek bile beni çok üzdü diye inliyordu. Evet, biraz sake daha içeyim, teşekkür ederim.
Hemen kadehi başına tikip tekrar doldurulması için uzattı.
Bu gece için 2 koban diyelim mi? Sizin gibi soylu bir hanımefendiyi memnun etmek için ancak bunu yapabilirim.
1. Bunu kabul ederseniz gece çayhanede sizinle anlaşmayı konuşuruz. Eliyle yan tarafı işaret etti. Devlet işlerini konuşuyorlar. Lord Toranaga, anlıyorsunuz Gyoko-san.
Oh tabii Lady Toda. Kadın ayağa kalktı. 1,5 koban.
Böyle üzgün gözükebildiği için tanrılara şükrediyordu. 1,5 koban Lady Kiku'nun her zaman kazandığının 3 misliydi. Fakat daha önemli olanı sonunda Japonya'nın çok ileri gelen soylu kimselerinin Kiku-san'la ilgilenmeleriydi.
Lady Toda, merhametinize sığınırım. 1,5 koban. Lütfen yıllarla giydirilip karınları doyurulması ve eğitilmesi gereken öbür çocuklarımı düşünün. Hem onlar Kiku-san kadar eşsiz de olamayacaklar.
Size yarın 1 altın koban verilecek. Ne?
Gyoko küçük personel sirahi alarak fincanları doldurdu. Birini Mariko'ya verdi. Kendi sakesini yutup fincanı tekrar doldurdu ve bunu içerken de az kalsın boğuluyordu.
1 koban?
Teşekkür ederim. Çok iyi ve düşüncelisiniz. Mariko-san sakesini yudumladı. Anjin-san'la ben biraz sonra çayhaneye geleceğiz.
Ha? Kim dediniz?
Biraz sonra Anjin-san'la geleceğiz. Ben onun sözlerini çevireceğim.
Kiku dehşetle o barbar mı dedi?
O barbar. Engel olmazsak da hemen gelecek. Yanında da dünyanın en hain, en açgözlü cadısı olacak. Ah, bir daha sefere onun 15. sınıf bir sokak kadınından doğmasını dilerim.
Kiku korkmakla birlikte dayanamayarak güldü.
Oh mama-san, bu kadar üzülme. O çok hoş bir hanıma benziyordu. Sonra 1 koban. Doğrusu fevkalade pazarlık etmişsiniz. Hem bol vaktimiz var. Önce biraz sake içip kendinizi toplayın.
Gyoko boğulacak gibiydi.
Evet, müşteri Anjin-san. Kiku kadını yelpazelerken küçük yardımcı Hana'da tatlı kokulu bitkileri burnuna doğru tutuyordu.
Önce Lord Buntaro veya Lord Toranaga hesabına pazarlık ettiğini sandım. Anjin-san'dan söz edince neden onun resmi metresinin bu işle ilgilenmediğini sordum.
Lady Fujiko'nun bacaklarının yandığını ve çok hastalandığını söyledi.
Sizinle konuşmam için bana Lord Toranaga buyruk verdi dedi.
Oh oh, bu büyük lorda hizmet edeceğim için çok talihliyim doğrusu.
Kafamızı kullanırsak bunu yapacaksın çocuğum. Fakat o barbar. Diğer müşterilerin ne düşünecek, ne diyecekler? Lady Toda'ya işin olup olmadığını bilmediğimi söyledim. Onun için istersen bu teklifi reddedebilirsin.
Müşteriler ne diyebilirler? Lord Toranaga buyruk vermiş, yapılacak bir şey yok, ne?
Kiku endişesini gizledi. Yalnız iyi düşünmeliyiz. Bu kumarı oynayalım, onu kabul edelim. Sonuçta kendisi samuray, Hatamoto ve Lord Toranaga'nın değer verdiği bir adam.
Gyoko Kiku'nun güzel saçlarını okşadı.
Oh çocuğum, sana teşekkür ederim, teşekkür ederim, çok akıllısın. Bırakalım bizi ziyaret etsin. Ama durumu bilseydim o barbar amiral için 2 misli para isterdim.
Zaten 2 misli alıyoruz mama-san. Kadının elini okşadı. Üzülmeyin, böylece talihiniz açılıyor.
Kadın Ako'nun getirdiği sakeden 4 fincanı arka arkaya içtikten sonra biraz rahatlar gibi oldu.
Bu gece kusursuz olmalı. Lord Toranaga buyurduğuna göre öyle olması gerekir. Anjin sana önem vermeseydi bunu buyurmazdı, ne? Hem Anjin-san bir daimyodan farksız, kendisine yılda 2000 koku bağlanmış.
Dinle Kiku-san, Lady Toda barbarın kötü dilinden anlıyor. Onun için kendisine Anjin-san'ın hoşuna gidecek hikayeleri, dansları, pozisyonları filan sordum. Fakat Lady Toda bana bir şey söylemedi. Dillerini biliyor ama barbarların huyları hakkında hiç fikri yokmuş. Sadece adamın erkek çocuklardan hoşlandığını sanmadığını söyledi. Ayrıca barbar bir kere de evdeki bir hizmetçiyle ilgilenmiş.
Hizmetçiyi buraya çağırmaya vaktimiz var mı?
Gidip onu kendim buldum. 1 aylık vermeyi vaat etmem bile işe yaramadı. Budala kız ağzını açmadı.
Bari kızın eli ayağı düzgün müydü?
Evet, eğitilmemiş bir amatör olarak fena sayılmaz. Kız efendisinin ateşli fakat ağır olmadığını söyledi. Çok bilinen pozisyonda bol bol yatmış. Hem karma organ bakımından ona çok cömert davranmış.
Bu kadar bilginin pek yararı olmaz mama-san.
Biliyorum, onun için en iyisi her şeyi hazırlamak.
Ne?
Çok dikkatli olmalıyım. Kendisiyle konuşmayacağım için onu eğlendirmek zor olacak.
Lady Toda size çevirmenlik yapacak.
Ah Lady Toda ne kadar iyi, bunun çok yardımı olacak ama yine de aynı şey sayılmaz.
Doğru doğru, sake ver Ako, içkiyi zarif doldur çocuğum. Ama sen 1. sınıf geishasın Kiku-san, artık bir şeyler düşüneceksin. Barbar amiral bugün Lord Toranaga'nın hayatını kurtarmış, lordumuz ona değer veriyor, geleceğimiz senin elinde, çok başarılı olacağından eminim.
Akol, şilteler kusursuz olmalı. Her şey kusursuz, eksiksiz olmalı. Çiçeklere bak.
Hayır, çiçekleri ben yerleştiririm.
Aşçı, Aşçı nerede? Kiku'nun dizini okşadı. Altın kimonoyu giy. Bu gece Lady Toda'yı iyice etkilemeliyiz.
Eve düzen vermek için herkes koşuşturmaya başladı. Bütün kızlar, yardımcılar ve hizmetçiler neşeyle çalışmaya koyuldular. Hepsi de evlerinin açılan şansına seviniyor, gururlanıyordu.
Blackthorn kadına bakarak aman tanrım diye mırıldandı. Mariko adamın memnun kaldığını görerek sevindi. Bu Kiku-san.
Genç kadın ipekleri hışırdatarak odaya girip eğildi ve Blackthorn'un anlayamadığı bir şeyler söyledi.
Hoş geldiniz diyor, eve onur verdiğinizi söylüyor.
Domo.
Kiku, Sake Anjin-san diye sordu.
Erkek onun biçimli ellerini, zarif hareketlerini seyrediyordu. Fincanı inanılmayacak bir incelikle uzattı Kiku.
Mariko kaleden ayrıldıkları zaman bir Japon gibi davranacağınıza söz veriyor musunuz diye sormuştu.
Kadın tahtravandaydı ve Blackthorn da onun yanında yürüyordu. Önde ve arkada meşaleli adamlar vardı ve 10 samuray da muhafız olarak onlara eşlik etmekteydi.
Her şeyden önce unutmalısınız, sadece bu gecenin size zevk vereceğini düşüneceksiniz.
Blackthorn kaleden ayrılmadan önce Fujiko'yu ziyaret etmişti. Kadın ona verilen şereften dolayı çok gururlanmıştı. Çayhaneye gideceğine de çok memnun olduğunu söylemişti. Hastalandı ve bu işle ilgilenmediği için de özürler dilemişti.
Gyoko ve hizmetçiler onları saygıyla çayhanenin bahçe kapısında karşılamışlar ve içeriye almışlardı.
Bu Gyoko-san, kendisi buranın Mama-san'ı.
Gyoko adamı saygıyla selamladıktan sonra hemen uzaklaşmıştı. Blackthorn da Mariko'ya gülümsemişti. Bir çocuk gibi merakla her şeyi incelemeye başlamıştı kadın.
Oh Anjin-san, daima bu evlerden birinin içini görmeyi istemiştim. Erkekler ne talihli, ne güzel değil mi? Gyoko-san usta bir marangoz bulup duvarları kaplatmış olacak. Şu tahtaların cinsine bakın. Ah sizinle gelmeme izin verdiğiniz için çok iyisiniz. Şu çiçeklere bakın, ne harika yerleştirilmişler. Ah bahçeye bakın.
Blackthorn odada bir hizmetçi oldu ve yan kapı açık bırakıldığı için hem memnun olmuş hem de çok üzülmüştü. Burada bile Mariko'nun onunla tek başına bir odada kalması çok tehlikeli olurdu. Dayanamayarak içtenlikle Latince konuşmuştu. Çok güzelsin.
Kadın da ilk olarak aynı şekilde karşılık vermişti.
Sen de öyle. Seninle gururlanıyorum amiral.
Birbirlerine bakarak gülümsemişlerdi. Kadın senin hesabına mutluyum diye mırıldanmıştı.
Neden?
Bizim eski bir adetimiz vardır Anjin-san. Başkasına ait olan bir hanım bir erkekle ilgilenir ve ona yasak bir şeyi vermeye de kalkabilir. O zaman kadın kendi yerini başkasının almasını sağlar. Bu bir armağandır. Yani kadın bulabileceği en iyi geyşeyi o erkeğe sunar.
Bir hanım ilgilenirse desin, yani bu sevgi anlamına mı geliyor?
Evet, ama sadece bu gece.
Neden sadece bu gece Mariko-san?
Çünkü bu gece büyülü ve seni istiyorum.
O sırada Kiku da kapıdan girmişti. Anjin-san onun uzattığı sakeyi alarak,
hanımın çok güzel olduğunu nasıl söyleyebilirim diye sordu.
Mariko'nun öğrettiği sözleri tekrarlayınca da Kiku neşeli neşeli güldü ve adamı selamladı.
Kiku-san senin için şarkı söyleyip dans etmesini isteyip istemediğinizi soruyor.
Sen hangisini istersin?
Bu hanım buraya senin zevk alman için getirildi samuray, benim için değil.
Ya sen? Sen de benim zevkim için gelmedin mi?
Şu halde lütfen kendisinden şarkı söylemesini iste.
Kiku elini çırpınca Ako Samisen'i getirdi. Bu üç telli uzun saz bir gitarı andırıyordu.
Kiku Lady Toda diye mırıldandı. Lütfen saygı değer konuğumuza söyleyin. Önce Yusufçuğun şarkısıyla başlayacağım. Kiku-san, bu gece bana Mariko-san derseniz şeref duyarım. Bana çok iyi davranıyorsunuz madam, beni bağışlayın. Böyle bir terbiyesizlik yapamam.
Rica edeceğim.
Madem bu sizi memnun edecek, Kiku'nun gülüşü pek güzeldi. Teşekkür ederim Mariko-sama.
Kiku bir tele dokundu. Konuklar bahçe kapısından geçip onun dünyasına girdikleri andan itibaren Kiku onları incelemeye koyulmuştu. Adamı nasıl memnun edeceğini, Lady Toda'yı nasıl etkileyeceğini anlamak istemişti. Fakat bu durumu hiç beklememişti doğrusu. Anjin-san Lady Toda'yı arzu ediyordu ve uygar bir erkek gibi bunu gizlemeye çalışmaktaydı. Buna da şaşmamak gerekti. Çünkü Lady Toda çok güzel ve yetenekliydi. Daha da önemlisi, erkekle sadece o konuşabiliyordu. Kadını asıl şaşırtan Lady Tawdon'un da onu aynı şekilde, hatta daha fazla arzu etmesiydi. Barbar, samuray ve katil Akechi Jinsane'nin soylu kızı, Lord Buntaro'nun karısı Lady Samuray. Zavallı adam ve zavallı kadın. Halleri çok acıklıydı. Bunun sonunun da bir felaket olacağı da belliydi. Kiku çalmaya devam etti. Ama kısa süre sonra Mariko-san'ın müzikten çok hoşlanmasına karşılık Anjin-san'ın ilgilenmediğini anladı. Hem adam sırtını rahatlatmaya çalışıyordu. Kiku hemen Samise'ni bırakarak kalktı. ''Lütfen izin verin.'' Eğilip Barbar'ın omuzlarını ovmaya koyuldu. ''Boynunuzun ağrısı kısa süre sonra geçecek. Fazla oturmaktan böyle boynunuz tutulmuş.'' Kiku'nun parmakları hemen erkeğin zevk alacağı noktaları bulmuştu. ''Çok iyi masaj yapıyorsunuz. Sizin yanınızda Suvo neredeyse işe yaramayacak.'' ''Ah, teşekkür ederim Mariko-san. Anjin-san'ın omuzları çok geniş. Acaba bana yardım eder misiniz? Ben sağ omuzunu ovarken siz de sol omuzunu ovarsınız. Özür dilerim, ellerim pek güçlü değil.'' Mariko bunu kabul ederek denileni yaptı. Kiku, Mariko'nun parmaklarının altında adamın kaslarının gerildiğini hissederek gizlice gülümsedi. Bu işi akıl ettiğine memnundu. ''Daha iyi misiniz Anjin-san?'' ''Oh, çok iyiyim, teşekkür ederim.'' ''Bir şey değil, bu zevk bana ait. Fakat Lady Toda'nın elleri benimkilerden çok daha usta.'' Kiku onların gizlemeye çalıştıkları ihtirasın farkındaydı. ''Şimdi biraz da yemek. Bu da hemen geldi.'' Kiku gururla konuştu. ''Sizin için hazırlattık Anjin-san. Kapta küçük küçük kesilip açık ateşte kızartılmış ve üstüne soya salçası dökülmüş bir sülün vardı. Adam bundan bir parça alarak çok lezzetli.'' dedi. Kiku tahta çubuklarla bir parça alarak ağzına attı ve zevkle yedi. ''İyi, ne?''
''İyi değil, fevkalade Kiku-san.''
''Lütfen biraz daha yiyin Anjin-san, çok var.'' Kiku bir parça daha aldı. Mariko yalnız kalınca ''Şimdiye kadar hiç et yememiştiniz değil mi Kiku-san?'' diye sordu. ''Bir süre onu eğlendirebilmek için elimden geleni yapmak benim görevim, öyle değil mi?'' ''Bir hanımın bu kadar becerikli olabileceğini hiç bilmiyordum. Artık daima geisha dünyası olması gerektiğini, erkeklerin çok tehlikeli ve kendimin yeteneksiz olduğumu iyi anlıyorum.'' ''Oh, biz bu iltifata layık değiliz Mariko-sama. Biz geçici, anlık zevk vermek için buradayız.'' ''Sizi çok takdir ettiğimi belirtmek istedim. Kardeşim olmanızı arzu ederdim.'' Kiku eğilerek selam verdi. ''Ben bu şerefe layık değilim.'' Aralarında bir yakınlık olmuştu. ''Burası çok gizli bir yerdir. Herkese güvenilebilir ve meraklı gözler de yoktur. İnsan karanlık isterse bahçedeki zevk odası çok karanlıktır. Hem karanlıklar bütün sırları gizlerler.'' Düşünmek için zamana ihtiyacı olan Mariko mırıldandı. ''Bir sırrı saklamak için insanın tek başına kalması ve tam öğle üzeri bunu kör bir kuyuya fısıldaması gerekir.'' ''Kardeşler arasında kuyulara gerek yoktur. Hizmetçimi şafak vaktine kadar savdım. Zevk odamız çok gizli bir yerdir. Orada kendisiyle yalnız kalmalısınız.'' ''Ben daima yalnız kalabilirim. Daima.'' ''Bana çok iyisiniz Kiku-chan, çok düşüncelisiniz.'' ''Bu büyülü bir gece ne?'' ''Çok da özel. Büyülü bir gecede ne olacağını kim bilebilir? Her şey karanlıkların içinde kalır.'' Mariko üzgün üzgün başını sallayarak şefkatle Kiku'nun omzuna dokundu. ''Evet, fakat Anjin-san için bu gecede sizin olmanız her şey demektir.'' Kiku diretmedi. ''Ben Anjin-san'a bir armağan mıyım? Kendisi beni istemedi değil mi?'' ''Sizi daha önce görmüş.'' ''Fakat kendisi beni bir kez gördü Mariko-san. O gemiye giderken Omi-san'la benim yanımdan geçti.'' ''Oh, Anjin-san o zaman Omi-san'ın yanında Midori-san'ı gördüğünü söylemişti. Demek tahterevanın yanındaki sizdiniz.'' ''Evet, o alandaki bendim. Anjin-san geçerken bana Konichiwa dediydi. Ama bunu anımsayamaz tabii. Bu eski bir hayatı sırasında oldu ne?'' ''Oh yok, kendisi yeşil şemsiyeli güzel kadını anımsıyor. Ömründe onun kadar güzel bir kadın daha görmediğini söyledi. Bunu birkaç defa anlattı bana. Evet, bir günde başınızda şemsiyeyle sizi Midori-san'a benzetmek olası.'' Kiku anımsandığı için memnun olmuştu. ''Şemsiyem deniz yeşiliydi.'' diyerek fincanlara sake doldurdu. ''O zaman Anjin-san nasıldı? Çok mu farklıydı? O çığlıklar gecesi korkunçtu herhalde.'' Evet öyleydi. Kendisi daha yaşlıydı ve yüzünün derisi gerilmiş gibiydi abla. Size böyle diyebildiğim için ne kadar şeref duyduğumu bilemezsiniz. Bu gece sadece bir zevk gecesi. Artık ciddi şeyleri bırakmalıyız ne?
Doğru, lütfen beni affedin. Şimdi bana biraz akıl verir misiniz lütfen?
Mariko dostlukla konuştu, evet.
Bu yatak işinde onun ülkesindekiler bazı gereçleri veya pozisyonları yeğliyorlar mı acaba? Bu konuda bir bilginiz var mı?
Mariko sakin davranabilmek için bütün iradesini kullandı.
Böyle bir şey bilmiyorum. Anjinsan da yatak konusunda çok duyarlıdır.
Acaba ağzını arayamaz mıyız?
Bir yabancıya böyle sorular soramazsınız sanırım. Hele Anjinsan'a asla.
Sonra ben özür dilerim ama Harigata dışında o gereçleri bilmiyorum.
Ah, Kiku yine sezgilerinden yararlandı. Bunları görmeyi ister misiniz? Bunları size gösterirken kendisi de orada bulunursa soru sormaya da gerek kalmaz değil mi?
Mariko durakladı. Fakat merakı mantığını yenmişti. Bu eğlenceli bir şekilde yapılabilirse...
Blackthorn'un yaklaştığını duydular. Kiku hemen kendisini karşılayarak sake sundu. Mariko da kendi içkisini yuttu. Kiku'nun düşüncelerini okumasından rahatsız olmuştu. Bir süre konuşup eğlendikten sonra Kiku zamanın uygun olduğunu düşünerek onlara bahçeyi ve zevk odalarını göstermeyi önerdi. Meşalelerin ışığında yerlerdeki yağmur taneleri parıldıyordu. Bahçe yolu minik bir göl ve çağlayanın yanından geçiyordu. Yolun sonunda bambuların arasında küçük ıssız bir ev vardı. Verandaya 4 basamakla çıkılıyordu. Bu 2 odalı evde her şey zevkli ve pahalıydı.
Mariko ne kadar güzel Kiku-san dedi.
Mishima'daki çayhane çok daha güzeldir Mariko-san. Lütfen rahat edin. Anjin-san burasını beğendiniz mi?
Evet çok beğendim.
Kiku onun sake yüzünden biraz sersemlediğini ama hala Mariko ile ilgilendiğini anladı. Bir an onları baş başa bırakıp oradan uzaklaşmayı istedi. Fakat bu kurallara karşı gelmekti. Hem bu hareketiyle bir kötülük yapmış olacaktı. Çünkü Mariko'nun artık hiçbir şeyi aldırmayacak halde olduğunu da anlamıştı.
Hayır diye düşündü. Geleceğim için çok yararlı olsa da Mariko-san'ı böyle bir hataya zorlamamalıydım. Kendisine önerdim ama iradesini kullandı ve reddetti. Akıllılık etti doğrusu. Onlar sevişiyorlar mı bilemiyorum. Bu onların karması.
Kiku öne doğru eğilerek güldü.
Dinleyin abla. Lütfen Anjin sana burada bazı yatak gereçleri olduğunu söyleyin. Ülkesinde de bunlar var mı acaba?
Kendisi hayır diyor Kiku-san. Böyle şeyleri hiç duymamış.
Oh, bunları görmeyi ister mi? Gereçler öbür odada. Hemen getirebilirim. Bunlar çok heyecan vericidir.
Bunları görmeyi ister misin Anjin-san? Kiku bunların çok komik olduğunu söylüyor. Kasıtla sözü değiştirmişti.
Neden olmasın?
Kadınların parfümü ve dişiliği adamın benliğini etkilemiş, sesinin boğuklaşmasına yol açmıştı.
Siz yatmak için gereçler mi kullanıyorsunuz?
Kiku-san bazen kullandığını söylüyor Anjin-san. Biz bulutlar ve yağmur anını daima uzatmaya çalışırız. Çünkü o kısa anda biz ölümlülerin tanrılara kavuştuğuna inanırız.
Mariko dikkatle adama baktı. Onun için bunu mümkün olduğu kadar uzatmak önemlidir. Bu adeta bir görev sayılabilir. Ne?
Evet.
Sake ister misin Anjin-san?
Mariko yelpazesini sallıyordu. Bulutlar ve yağmur ya da diğer adıyla ateş ve tufan tam anlamıyla Japonlara özgüdür. Yatak işinde Japon gibi davranmak çok önemlidir.
Neyse adam birden gülerek kadının içini rahatlattı.
Evet ben de bir Japon gibi düşünüyorum Mariko-san.
Kiku ipek astarlı büyük bir mahfazayla döndü. Kapağını açarak fil dişinden yapılmış büyük boy bir penis çıkardı. Ondan sonra daha yumuşak lastiğe benzer bir şeyden yapılmış bir penis daha aldı. Kayıtsız bir tavırla bunları bir yana bıraktı.
Mariko gözlerini diğer şeylere dikmişti ve kayıtsızlıkla konuştu.
Bunlar sadece rastgele harigatalar Anjin-san.
Blackthorn ne demesi gerektiğini bilemediği için mırıldandı.
Öyle mi? Aman...
Fakat sadece rastgele bir harigata Anjin-san, mutlaka kadınlarınızda bunlardan vardır.
Ne münasebet, neşeli davranması gerektiğini anımsayıp sakinleşti. Hayır yok.
Mariko buna inanamadı ve durumu Kiku'ya söyledi. İki kadın da buna çok şaşırdılar. Kiku uzun uzun bir şeyler anlattı. Kiku-san bunun çok garip olduğunu söylüyor. Ben de aynı kanadayım Anjin-san. Burada her kadın rahatlamak için bunu kullanır. Yoksa bir erkek gibi serbest olmayan bir kadın nasıl sağlığını koruyabilir? Şaka etmediğinden emin misin Anjin-san?
Hayır, bizim kadınlarımızda bunlardan yok.
Aman! Bunlar olmazsa hayat çok güçleşir. Bizde bir söz vardır. Harigata bir erkekten daha üstündür. Çünkü bu onun kötü olmayan, yani sadece en iyi tarafını temsil eder ne? Ayrıca bu daha iyidir. Çünkü her erkek harigata gibi yeterli değildir. Hem bunlar sadıktır. Bir erkek gibi insandan bıkmazlar. Sonra bunlar sert veya yumuşak da olabilir. Unutma Anjin-san, neşeli olacağına söz verdin.
Blackthorn birden güldü. Haklısın. Bir harigatayı alıp ıslık çalarak inceledi.
Ne diyordun öğretmen San? Sert mi olur?
Mariko neşeli neşeli cevap verdi. Evet, harigataların erkeklerden daha fazla direnci vardır. Her kadının ateşli erkeklere sahip olma talihine eriştiğini de sanmayın. Böyle bir gereç olmazsa normal bir kadının vücudu kısa süre içinde zehirlenir. Bu da uyumunu bozar ve etrafındakilerin huzurunu kaçırır. Kadınlar erkekler gibi özgür değil ne? Dünya haklı olarak erkeklere ait. Ne?
Evet ve hayır. Blackthorn gülümsedi.
Özür dilerim, sizin kadınlarınızı acıyorum. Onlar da bizler gibi olmalıdır. Ülkenize dönünce onları bu konuda eğitmelisin Anjin-san. Hem kraliçene de söyle, kendisi anlayacaktır. Biz yatak işlerinde çok makul davranırız.
Blackthorn harigatayı bir kenara bıraktı.
Olur, bunu majesteye söylerim. Başka ne var?
Kiku kalın sağlam bir ipek ipliğe aralıklı olarak dizilmiş, iri ve yuvarlak dört beyaz yeşim boncuk çıkardı. Mariko'nun anlattıklarını dinlerken gözleri gittikçe irileşti. İyice şaşırmış olduğu belliydi. Kiku susunca "Ah Sodesu" dedi.
"Anjin-san, bunlara Konomi, Shirju deniliyormuş. Yani zevk incileri. Erkek veya kadın bunları kullanabilirmiş. Bu boncuklar dikkatle arka yola yerleştiriliyor ve bulutlar ve yağmur anında boncuklar teker teker çekilerek çıkarılıyormuş."
"Ne?"
"Evet." Mariko boncukları onun öndeki yastığa bıraktı. "Lady Kiku zamanı ayarlamanın çok önemli olduğunu söylüyor. Hem birlikte daima bir yağlı merhem kullanılıyormuş. Kendisi zevk incilerinin pek çok boyları olduğunu ve uygun şekilde kullanılırsa fevkalade sonuç verdiğini belirtiyor."
Adam katıla katıla gülerek İngilizce bir küfür salladı. Konuşabilecek hale gelince de "Sonucun öyle olacağından eminim." dedi.
Kiku tecrübenin iyi sonuç vermesinden memnundu. Daha sonra onlara bir Himitsu Kawa gösterdi. Gizli cilt denilen bu gereç bir zevk halkasıdır. Erkek bunu tutar ve tükendiği zaman bile organını dik tutabilir.
Kiku-san erkeğin zevkin doruğunu açtıktan sonra da bununla kadını memnun edeceğini söylüyor.
Daha sonra adama bir Hiro Gumbi gösterildi. Bir bitkinin kurutulmuş ince sapları ıslatılıp eşsiz yere sarılıyordu. Böylece oranın güçlü olması sağlanıyordu. Sonra türlü ilaç vardı. Heyecan veren veya heyecanı arttıran ilaçlar. Sonra ıslatan, şişiren ya da güçlendiren türlü merhemler.
Kiku daha sonra erkeklerin takacağı fil dişi, lastik ve ipek halkaları çıkardı. Bunların dikendileri, üstüne atkılı takılmışları, hatta minik çıngırdaklıları bile vardı.
Kiku-san bunların en çekingen kadını bile coşturacağını söylüyor.
Blackthorn aslında senin coşmanı isterdim diye düşündü.
Ama bunları erkekler takıyor ne?
Mariko ona baktı. Kadın neden ne heyecanlanırsa erkek o kadar zevk alır ne? Tabii bir kadına zevk vermek de erkeğin görevidir. Adam ufak, zarif, yaşlı veya yorgun da olsa bunlar sayesinde yine kadına zevk verebilir.
Bunları kullandın mı Mariko-san?
Hayır Anjin-san, bunları daha önce hiç görmemiştim. Eşler zevk için değil, çocuk doğurmak ve eve bakmak için seçilirler.
Yani eşler zevk almayı ummazlar mı?
Hayır, zevk geyşe dünyası hanımları içindir.
Mariko sözlerini Kiku'ya aktardı. Sonra Kiku-san dedi, sizin ülkenizde de durumun aynı olduğunu sandığını söylüyor. Yani erkeğin görevi kadına zevk vermektir. Kadın da erkeğe zevk vererek görevini yapar.
Lütfen kendisine söyle, hiç de öyle değil, tam tersi. Bize vücutlarımızdan, yatmaktan ve çıplaklıktan utanmamızı öğrettiklerini lütfen kendisine anlat. Türlü budalaca şey öğrendik. Ancak buraya gelince gerçeği anladım.
Şimdi biraz uygar olduğum için durumu biliyorum.
Blackthorn birden kendisine bakıp sabırla bekleyen çok güzel, çok temiz kadınlarla, çok az eşyayla döşenmiş bu boş denecek pırıl pırıl odayı İngiltere'deki evi ve ailesiyle karşılaştırdı. İlk yatak odaları ve yemek yiyip oturdukları bir oturma odaları vardı. Yemek de orada pişiriliyordu. Yaz veya kış eve ayaklarında çizmelerle dalıyor, çamura pisliğe aldırmıyordu. 3-4 köpek, ölen ağabeyisinin çocuğu, kendi oğlu, karısı ve hizmetçi o odada oluyorlardı. Karısı Felicity ayda ancak bir kez yıkanabiliyordu. Onlara temizliğin, açık havanın, suyun öldüreceği öğretilmişti. Bit, bire, sinek, pislik ve hastalıkların dünyada işlenen günahların cezası olduğu anlatılmıştı. Karısı Felicity henüz 29'undaydı. Fakat ağzında birkaç dişi kalan, kurumuş, yüzü iyice kırışmış ve vaktinden önce yaşlanmış bir kadındı. Birden hiddetlenerek "Ne yazık!" diye bağırdı. İki kadının mutluluğu da aynı anda siliniverdi.
"Nendesuka, Anjinsan?"
"Özür dilerim, siz çok temizsiniz ve biz pisiz. Çünkü yapılması gereken şeyleri bilmiyoruz. Bizi daima rahipler eğitiyorlar, bütün okullar onların elinde. Daima Tanrı adına konuştuklarını söylüyorlar ve bizi bu pisliklere sürüklüyorlar."
Mariko'nun böyle üzülmesinden duygulanmıştı. "Lütfen şimdi bunları düşünme Anjinsan. Yarın..."
Kiko gülümsüyordu ama kendisine kızmıştı. "Dikkatli olman gerekirdi," diye düşündü. "Budala, Mariko-san seni uyardı. Seni istiyorum."
"Senin olduğuma inan Anjinsan. Lütfen kal ve bu gece senin olduğumu bil."
Blackthorn onun kalması için diretmedi.
Mariko gittikten sonra adam sırt üstü yatarak pencereden geceye baktı. Kiku kımıldamadan onun karşısında diz çökmüş duruyordu. Bacakları tutulmuştu ve uzanmayı istiyordu. Ama kımıldayıp adamın düşüncelerini bozmayı da arzu etmiyordu. Adam uzun süre sonra gerindi ve kadını fark etti. Kalkıp yan odanın kapısını açtı. Orada şiltelerin yanında eğilen bir hizmetçi yoktu. Bu küçük evde Kiku ile yalnızdılar. Blackthorn kimonosunu çıkarmaya yeltenince kadın yardıma koştu. Erkek tümüyle soyunup onun uzattığı ince ipek yatak kimonosunu giydi. Sonra Kiku da soyunarak şeftali rengi gece kimonosunu giydi. Başındaki süslü peruğu çıkararak saçlarını açtı. Lacivert ışıklı siyah saçlar çok yumuşak ve uzundu. Kadın cibinliğin dışında diz çöktü.
"Dozo, Anjinsan?"
Erkek teşekkür etti. "Domo."
Kiku da "Domo arigato, gozia meshita" diye fısıldadı. Cibinliğin altına girerek erkeğin yanına yattı. Mumlar ve yaş kandilleri yanıyordu. Kadın çok güzel olduğu için bu ışıktan memnundu Blackthorn. O şiddetli arzusu kaybolmuştu.
"Seni istemiyorum Kiku-san," diye düşündü. "Sen gördüğüm en güzel kadınsın. Hatta Midori-san'dan daha da güzelsin. Şimdi seni arzu etmiyorum. Belki daha sonra."
22. ayrımın sonu. Sayfa 304.